Ayrım 4.
Bu tür kurumlar yapay, bütün ayrıcalıkları bilgelikten geçen bir dünya yurttaşlığı dışında önemsizdi. Kent devletinin bir parçası olarak gerçekleşen insan, Aristoteles'in politik hayvanı İskender'in hakimiyetiyle son bulmuştu. İnsanlar hem o zamana kadar bilmedikleri kadar yalnız olarak, hem de şehir kent devletinden çok daha geniş ve bireyi umursamaz olan yeni bir toplumsal birlik içinde yaşamayı öğrenmek zorundaydılar. Bu sürecin sonunda klasik çağ Yunanlısında hiçbir zaman bulunmayan bir benlik bilinci, bir öznellik duygusu uyandı. Bu gelişme Hegel'in Hristiyanlıkla ortaya çıktığını söylediği, insanın insan olarak sonsuzluğunda ve evrenselliğinde değer taşıması düşüncesinin ilk belirtisiydi. Giderek Yunanlı ve barbar ayrımı son buluyor, insanlar aynı zamanda birkaç kentin birden yurttaşı olabiliyordu. Stoacılık, doğal hukuk kavramıyla insanları uzlaşmayla vardıkları kent yasalarının üzerinde yer alan ve aklın yasalarına göre düzenlenmiş bir dünya kenti yasasına inanmaya çağırıyordu. Stoacılığın kurucusu Zenon'un ütopyası artık Platon'unkinden çok farklıdır. Platon, devletini site çerçevesinde düşünürken Zenon'un yazdığı olarak ayrılmamasıdır. Bu dönem, sitenin filozofları ile birlikte çökerken monarşinin filozofları ile birlikte doğduğu bir dönemdi. Plutarkos bu birlikteliği şöyle açıklıyor. Zenon'un bir rüyaya benzer hayalini İskender gerçekleştirdi. Dünyanın bütün halklarını bir krater içinde kaynaştırırcasına birleştirdi. Herkesin yeryüzünü kendi yurdu olarak görmesini, insanlardan iyilerine akraba, kötülerine de yabancı olarak bakmasını istedi. Stoacılar evrensel düzen, değişmez uyum, görev gibi konuları Stoa'nın gölgesinde tartışıyorlardı. Stoas, M.Ö. 4. yüzyılda beliren ve Helenistik dönemde yaygınlaşan, kentlerde agoraları kuşatan sütunlu galerilere verilen addı. Helenistik dönemde yalnızca agora değil, kentin bütünü de yeni ideolojiyle gelen bir düzenliliği yansıtmaya başlamıştı. Caddelerin kenarı boyunca kemerler uzanıyor, sokaklar genişleyip uzuyordu. Millette doğan geometrik düzen Helenistik dönemde benimseniyor, İskender bu plana göre 70 yeni kent kurduruyordu. Geniş caddelere yalnızca her türlü ulaşımı sağlamak için gereksinim duyulmuyordu. Daha da önemlisi buralar artık kentin merkezine yerleşmiş askeri birliklerin geçit törenleri için gerekliydiler. Mumford bu geçit törenleriyle beliren ve eski sitenin tanımadığı iki önemli mimari motifin perspektif düşüncesi ve merkezden geçen büyük bir caddenin açılması olduğunu söylüyor. Artık kenti tanımak için eskiden olduğu gibi ona değişik açılardan bakmak, onu yavaş yavaş keşfetmek zorunlu değildi. Bundan böyle ana cadde boyunca yapılacak bir gezinti yeterliydi. Cadde boyunca uzanan benzer kemerlerin, aynı boyutta yapıların monoton görünümünün keşfedilecek bir yanı yoktu. Simetrik düzenleme sonradan da görüleceği gibi mutlak monarşilerle onların sıkı bürokratik denetimleriyle birlikte beliriyordu. Bürokratlar monotonluğu her zaman takdir etmişlerdir. Helenistik dönemde kentin görünümü bir gösteri alanına dönüşürken eski sitelerin her işe karışan yurttaşlarının yerini de seyirciler alıyordu. Site her yurttaşın bir rolünün, vereceği bir repliğin bulunduğu bir dramatik eylem yeri olmaktan çıkmış, iktidardaki grubun gösterisini görkemli bir biçimde sunduğu bir tür arena haline gelmişti. Ve caddeler boyunca paralel iki sıra halinde kusursuz bir biçimde sıralanan yapılar, sömürü yöntemleri ve askeri güç üzerine kurulu bir rejimin dış görünümünden başka bir şey değildi. Helenistik dönemin kenti zenginleşip eski Doğu despotluklarında olduğu gibi altyapı tesisleri ve görkemli anıtlarla donanırken, İskender'den başlayarak Helenistik krallar da yine bu despotizmlerde olduğu gibi tanrılar arasına yerleşiyor, uyruklarından kendilerini yere kapanarak selamlamalarını istiyorlardı. Romalılar Helenistik dönemin kentlerini güçlerinin temelinde bulunan düzen ve disiplin ilkeleri doğrultusunda daha da geliştirdiler. Romalıların yeni bir kent kurarken ilk işleri dikdörtgen biçimindeki kentin sınırlarını saptamak ve onu bir duvarla çevirmekti. Kent bu alanın içinde sıkı bir düzene göre gelişmeliydi. Hamamları, arenaları, kemerleri ile bütün kentler birbirine benziyordu. Camillo Sitt'in geçen yüzyılın sonunda çağının şehirciliğini eleştirirken söylediği gibi, herkese ait olması gereken mekan, mühendislerin ve hijyenistlerin malı oluyordu. Romalı şehirciler bir kentin kurulması için işin başından beri şu üç şeye önem veriyorlardı. sokaklara kaldırım taşı döşenmesi, su getirme ve kanalizasyon. Romalı şehircilerin Roma daha küçük bir yerleşim yeriyken gerçekleştirdikleri, bugün bile kullanılabilen büyük kanal bir ileri görüşlülük örneğidir. Fakat bütün bu tesisler, bu düzen anlayışı büyük eşitsizliklerin yaşandığı İmparatorluk Roma'sını uygar kılamadı. 1 milyona varan nüfusuyla Roma, kendinden önce de sonra da rastlanmayan bir lüksü, yine o derecede bir yoksulluk ve şiddetle birlikte yaşadı. Patrisi sınıfı parklarla çevrili, banyolu tuvaletli, iyi ısıtılmış saraylarda yaşarken, yoksul halk susuz, tuvaletsiz, kolera ve tifüsün eksik olmadığı mahallelerdeki her biri ortalama 200 kişiyi barındıran çok katlı birkaç bin yapıda yaşıyordu. Roma'daki hayatı asıl karakterize eden, kentte sürekli sahneye konan ölüm gösterileridir. Yunanların sportif oyunları artık bu dev kentin insanlarını tatmin etmiyor. Arenalar kentin vazgeçilmez yapıları oluyordu. Roma'da olduğu gibi diğer birçok kentte de arenalarda nüfusun en az yarısına yer vardı. Yoksulu, zengini bütün Romalılar için sabahtan başlayan ve bazen bütün gün süren bu gösterileri izlemek kentli olmanın ilk şartı sayılıyordu. Gladyatörler önceleri mahkum olmuş katiller arasından seçilirken gösterilere halkın gösterdiği ilgi o derece büyük olmuştu ki hapishanelerdekiler yetmediğinden Roma ordusu arenaya insan ve hayvan yetiştirmek için özel seferlere çıkmak zorunda kalmıştı. Devlet başka kentlerde topladığını Roma'da harcıyordu. İmparatorlar beğenilmek için bayram günlerinin sayısını sürekli artırıyor, büyük gösteriler düzenliyordu. İmparatorluk zayıfladıkça bu artış o kadar hızlanmıştı ki 354'te tatil günlerinin sayısı 200'e varmıştı. Roma asalak bir hayatın merkezi olmuştu. Devlet her gün 200 binden fazla insana günlük ekmeğini dağıtıyordu. Romalı için en önemli 3 gereksinim bedavaydı. Ekmek, hamam, arenadaki gösteri. Evinde çatlayana kadar yiyip yemek odasının yanında yer alan kusma odasında, vomitoriumda midesini dinlendiren ve tekrar sofraya oturan zengin Romalı da, devletin ekmeğini yiyip devletin hamamında yıkanan yoksul Romalı da, her gün devletin arenasındaki gösteriyi izleyip büyük çıkış kapısından, yine vomitorium, birlikte boşalıyordu. Devletin ekmeği, hamamı ve gösterisiyle beslenen bu asalak hayat ne kadar sürebilirdi? Bütün anıtsal yapılarıyla, pis ve temiz su kanallarıyla, arenalarıyla, hamamlarıyla ve onları dolduran insanlarıyla devlet bir kent kurmuştu. Ama ortaya çıkan şey, kentlinin ne kuruluşuna ne işleyişine katıldığı, hemen her düzlemde bir yapaylığın hüküm sürdüğü bir kent hayatıydı. Seneca gibi söylersek, halk arenadaki ölüme tanık olurken sanki kendi ölümüne tanık olmaktaydı. Vandalların kimi kentlerin kapılarına dayandıklarında, surlardan yükselen son çığlıklara arenadaki seyircilerin uğultularının karıştığı söylenir. Kentin tanrısından tanrının kentine. Roma bu ölümsüz Urbs 410'da Alaric'in eline geçtiği zaman insanların kendilerine yönelttikleri sorulardan birisi yeni dinin Hristiyanlığın nasıl olup da kenti koruyamadığı şeklindeydi. Yoksa kentin kötü talihi eski tanrıların terk edilmesine mi bağlıydı? Roma'nın düşüşünü bütün kentlerin zorunlu düşüşü ile açıklayanlar da vardı. Eskilerin mitik tarih anlayışı gibi Yahudilikten etkilenmiş Hristiyanlık da dünyanın sonunu felaketlerde okumaya hazırdı. Aziz Ajustin şüphelerle dolu bir yıkılış döneminde Tanrı'nın tarihe ne zaman son vereceğinin hiç kimse tarafından bilinemeyeceğini ileri sürerek sonsuz tekrar düşüncesine karşı çıkıyordu. Bir gün gelecek, doğan batacak, eşitler ülkesinin kapıları açılacaktı. Fakat bu gelişme çizgisel tarihi izleyerek bir kez gerçekleşecekti. Augustine eskilerin aklından geçmeyecek bir yerden söz ediyordu. Tanrı sitesi. Eskiden söz konusu olan Tanrı'nın kenti değil, kentlerin tanrılarıydı. Kentten ayrı bir tanrı düşünülemezdi. Resullerin işleri anlatıldığına göre Aziz Pavlus Atina'ya gelip de "Ey Atina erleri, ben sizi her şeyde çok dindar görüyorum. Çünkü ben dolaşıp tapınaklarınıza baktığım zaman şu yazı ile bir mezbah gördüm. Meçhul Allah'a. İmdi tanımayarak tapındığınızı ben size ilan ediyorum" diyerek tanrısını tanıttığında çok tanrıya alışık olan Atinalılar onu da ilgiyle dinlemişler. Ama sıra ölümlerin kıyamına gelince eğlenerek dağılmışlardı. Tanrıların da insani boyutlarda düşünen Atinalılar kenti aşan bütün insanlığı kucaklayan bir tanrıya olduğu gibi sonunda ölenlerin buluşacağı bir tanrı kenti düşüncesine de yabancıydılar. Birkaç yüzyıl içinde tanrı kentten ayrıldığı gibi kendine bir de kent edinmişti. Habil'in ebedi barış ve manevi kurtuluş üzerine kurulu tanrı kenti, Kabil'in dünyasal istekler üzerine kurulu yeryüzü kenti karşısında asıl kalıcı olandı. İnsan bu iki kentin de yurttaşıydı. Yani bu iki kent arasındaki çizgi insanların kalbinde yer alıyordu. Kilise tanrı kentine sürgünde olduğu sürece bütün halklarından yurttaşlar kazandıracaktı. Kilise Roma'nın çöküşüyle gidenlerle olduğu gibi gelenlerle de birlikte yaşamaya hazırlanıyordu. Ama bütün orta çağ boyunca görüleceği gibi her felakette bir dekkal arayan milenarist akımlar kiliseye rağmen bir altın çağa, bir yeryüzü cennetine tarih saptamaya devam ettiler. Tanrı kentini, eşitler sitesini burada ve şimdi yaşamak için kilisenin ince öğretiler geliştirerek birlikte olduğu yeryüzü kentinin tarihini kapamak istediler. Roma İmparatorluğu çökünce kentler kiliseye kalmıştı. Henry Pirenne'nin gösterdiği gibi ticaretin sönmesi ve yabancı tüccarların göçmelerinin kilise üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmamış, tersine kentlerin nüfusu azalıp yoksullaşırken psikoposların gücü ve zenginliği artmıştı. Pirenne'ye göre kentler Merovenj döneminde canlılıklarını zayıflamış da olsa sürdürmüştür. Hatta 8. yüzyıla gelene kadar eski Roma kentlerinde imparatorluğun yönetsel sisteminin izlerine bile rastlanmaktadır. Ancak ne zaman ki İslam istilaları Akdeniz'i kapatmış ve bunun sonucu olarak büyük ticaret ve para ekonomisi kurulmuştur, antik kentler ağı da hızla ortadan kalkmıştır. Ticaretin ortadan kalkmasıyla kilisenin 9. yüzyıldan itibaren kent hayatındaki etkisi daha da artmış, salt tarımsal temele dayanan devletin kentlerle ilgilenmesi için bir neden kalmadığından ortaya tam anlamıyla piskoposluk kentleri çıkmıştır. Karolenj prensleri saraylarını kırsal bölgelere taşımışlar, kentler kilisenin elinde toplanan büyük topraklar ve yargılama gücüyle birer dinsel yönetim merkezi haline gelmiştir. Tanrı kentinin ideal modelini dünya işlerine iyiden karışmış bu kentlerde değil, 6. yüzyılda Aziz Benoi'nin daha bir düzenli kıldığı manastırlarda aramak daha doğrudur. Manastır, dış dünyadan uzak, aşılması zor engeller arkasında kurulan bir tür ütopya kentidir. Disiplin, dakiklik, düzen gibi ilkeler bu manastırlarda uygulanıp geliştirilerek ileride kentlere taşınmıştır. Kendine yeterlik buralarda da esastı. Aziz Benoi'nin öngördüğü gibi o şekilde örgütlenilmeliydi ki su, değirmen, bahçe, çeşitli meslekler, gerekli her şey dışarı çıkmadan karşılanabilmeliydi. Manastır saat gibi işlemeliydi ve söylenildiğine göre mekanik saat de 11. yüzyılda ilk kez burada bulunup kullanılmıştı. Keşişler bu kapalı dünyada tam bir eşitlik içinde fakat ailesiz, isimsiz, sözsüz, kimliksiz ve tabii özgürlükten uzak yaşarlarken Mumford'un söylediği gibi klasik dönemle Orta Çağ arasındaki bağın kopmamasını da sağladılar. Papirüslere yazılmış eserleri sağlam parşömenlere geçirdiler. Latince'yi ortak dilleri yaptılar. Romalıların tarım tekniklerini, Yunanların tıp bilgilerinin unutulmasını önlediler. Manastırlar bütün bu mükemmel düzenlerine rağmen gerçek bir kent olmaktan tabii ki çok uzaktılar. Her şeyden önce bir araya gelişin nedeni eskilerin inandığı gibi insanlara iyi bir hayat sağlamak değil, Tanrı'ya karşı yerine getirilen bir ödevdi. Az konuşmanın erdem sayıldığı, yalnızca dua için ağızların açıldığı, sözün kutsal bir söylem lehine ortadan kalktığı bu dünyada keşiş dua ederken kendi sözcükleriyle konuşmuyor, başka bir ağzın sözcüklerini tekrarlıyordu. Gilles Lapoge'un güzel ifadesiyle burada söze yer yoktu. Çünkü söz sürprizlerle doluydu. Manastırlarda her alanda gözlenen mükemmellik de herhalde gerçek bir kenti karakterize etmekten çok uzaktır. Ütopistlerin kentleri de bu mükemmelliği kurmak istediklerinden her zaman bir ütopya olarak kalmaya mahkumdur. Kentin kent olabilmesi için mükemmel olmaması gerekir de denebilir belki. Çünkü sözün, diyaloğun, farklılığın olduğu yerdir gerçek kent. Kusursuz bir uyum alanı değil, bir çatışma alanıdır. Aynı şeyi düşünüp benzer işleri yapan insanların değil, farklı düşünüp farklı işler yapan, farklı şeylerden mutlu olanların bir araya gelmesinden oluşur. Bir tek düzelik çok zenginlik getirir. Kentin havası özgür kılar. Avrupa'da 10. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan kentler, gerçek kentlerin habercisidir. Bu yüzyıldan itibaren piskoposluk kentleri ve kale kentler etrafında oluşmaya başlayan yerleşim alanları, portuslar, hızlı bir gelişim sonunda yanına yerleştikleri eski kentlerin havasını da tamamen değiştirmiş, her şeyiyle yeni burjuva kentlerine dönüşmüştür. Bu döneme kadar piskopos kentleri gibi halkın Müslüman ve Norman saldırılarında sığındıkları kale kentlerde geçimini yalnızca topraktan sağlayan yönetim merkezleriydi. 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellik elde eden prenslerin toprakları üzerinde yaşayanları saldırılardan korumak için kurdukları kale kentlerde yaşayanlar Pliny'nin sözleriyle kent halkı değil kale halkıydı. Böyle bir ortamda ne ticaret ne de sanayi olanaklıydı. Hatta düşünülemezdi bile. Bu halk hiçbir şey üretmiyor, çevre bölgelerden sağlanan gelirlerle geçiniyordu. Basit bir tüketici rolünden başka bir ekonomik rolü yoktu. Yine Pliny'nin tezine göre 10. yüzyılda kentlerde gözlenen bu değişimin nedeni ticaretin canlanmasıdır. Gezgin tüccarlar uzun yolculuklarında sığındıkları dinsel ve kale kentlerin etrafında yeni yerleşim yerleri kurmuşlar, ticaretin çektiği zanaatçılarla birlikte buraları kısa sürede zengin bir kente dönüştürmüşlerdir. Kentler bu şekilde ticaretin ayak izlerinden doğmuşlardır. Orta Çağ kentlerini uykusundan uyandıran asıl neden, ister Pliny'nin tezinde olduğu gibi ticarette, ister George Stubbe ve başka tarihçilerin ileri sürdüğü gibi yakın çevrenin, kırsal alanın ulaşmış olduğu canlılıkta aransın, bu yüzyıllarda yeni bir olayla karşılaşıldığı açıktır. Ticaret ve endüstriden yine farklı tezlerde görüldüğü gibi hangisine öncelik verilirse verilsin, bunların zenginleştirdiği yeni kent, ilerleme, kar ve giderek özgürlükle eşitlik gibi değerler üzerine kurulu bir ideolojinin merkezi oldu. Başlangıçta kont, dük, piskopos gibi bir ya da birkaç sanyörün bölgesi üzerinde kurulmuş olan bu kentlerin sakinleri, yani burjuvalar, ilk sahiplerle sırasında savaşarak, sırasında anlaşarak, sonradan modern devletin üzerinde yükseleceği bir farklı uygarlık geliştirdiler. Orta Çağ kentleri zenginleşip kuvvetlendikçe yargısal ve yönetsel özellikler elde ettiler. Flandır'dan çıkıp İtalya'ya giden kent insanlarına kalıtımsal olarak aynı toprağa işleyen, köyünden dışarı çıkmayan insanın hukuku dar geldiğinden, her şeyden önce onları feodal otoriteden kurtaran, onlara diledikleri yerde yaşama olanağı veren, kişisel özgürlük hakkını kazanmak gerekti. Kentler böylece havasının insanı özgür kıldığı yerler haline geldi. Evlerin, atölyelerin, depoların üzerinde kurulduğu kent toprağına feodal engellerden kurtarılarak sahip çıkıldı. Burjuvaların yargılayıp yargılanacağı özel mahkemeler kuruldu. Giderek yönetimde, hatta askerlik alanında elde edilen özellikler birçok kentte yaşanmaya başlandı. Burjuvalar bir yeminle komünde birleştiler. Bu yemin eşitler arasındaydı. Jacques de Goff, komünü oluşturan yönetimin aşağıdakini yukarıdakine bağlayan türden değil, eşitçi bir yemindi diyor. Feodal dikey hiyerarşinin yerine yatay bir toplum geçiyordu. Burjuvazinin oluşumunda yemin o derece önemliydi ki bazı kentlerde burjuvalara yeminliler deniyordu. Bir toplumsal sözleşmeye benzeyen yeminle komünite kuruluyor ve herkes ona katılmakla hukuksal ve moral bir kişilik kazanıyordu. Feodal sözleşme insandan insana bağlılık üzerine kuruluyken yeminle gelen daha soyut bir ilişki insanın komünite ile olan ilişkisiydi. Orta Çağ kentleri komün olayında da tek tip bir gelişme göstermedi. Komünal hareket kimi yerde kentlerin başkaldırıları ile gerçekleşirken kimi yerde de senyörler tarafından tavsiye hatta teşvik edildi. Ayrıca komüne dayalı bir kent demokrasisi de belki kentsel hareketlerin ilk döneminde tam olarak kurulamadı. Petit Dutal ise göre daha 12. yüzyılın başında Soissons'ta görüldüğü gibi bazı kentlerde komünal yemin herkes tarafından yerine getirilemiyor, kentin içinde ya da dışında bir ev ya da arsa sahibi olmak şartına bağlanıyordu. Komün başlangıçtaki durumu üzerine yapılan farklı değerlendirmelere rağmen Orta Çağ'dan günümüze kitlelerin ortak bir bilinçle kardeşlik, eşitlik ve dayanışma içinde toplumsal adalet aramalarının baskıya başkaldırmalarının sembolü oldu. Komün bu özellikleriyle alınınca sırasında Paris Komünü'nde olduğu gibi birbirlerinden tamamen farklı politik gruplar, aynı komünde birlikte mücadele verebildiler. Ama sıra özlenen iktidarın yapısına gelince yine Paris Komünü'nde görüldüğü gibi komün sözcüğünden çoğu zaman farklı şeyler anlaşıldı. Bazıları için komün, merkezci devlete karşı serbestçe bir araya gelmiş grupların özelliğinin, halkın halk tarafından mümkün en doğrudan yönetiminin, politik olduğu kadar bir toplumsal devrimin de sembolü olurken, bir başka fraksiyon, Jacobenler için Paris Komünü, 93 Komünü'nün bir devamı olarak halk adına bir diktatörlüğü temsil ediyordu. Aslında Paris'in, komünle geç kalmış bir özelliği mücadelesini verdiğini söyleyebiliriz. 13. yüzyıla kadar başka kentlerde en parlak dönemini yaşamış olan komünal hareket, Paris'te gerçekleşmemiş, kral elini başkentten hiç çekmemişti. 14. yüzyıldaki bazı başarısız girişimlerden, özellikle Etienne Markel, sonra Paris Komünü ilk kez devrimle doğmuş, onunla da kaybolmuştu. Paris 1871'de komün için tekrar ayağa kalktığı zaman da trajik sonuyla merkezci iktidarları her zaman korkutan bu sözcük tarihini tamamlamıştı. Fransa'da bu korku o derece yerleşmişti ki valilerin yönetimine teslim edilen Paris için değil özellik sıradan yerel seçimlerle bir belediye başkanına sahip olmak bile ancak 10 yıl önce mümkün oldu. İlk kez Orta Çağ kentlerinde nüfusun büyük çoğunluğu özgür kişilerden oluşuyordu. Fakat Braudel'in sözleriyle atasözü kentin havası özgür kılar diyorsa da bu onun mutlu kıldığı ve karın doyurduğu anlamına gelmiyordu. İlk döneminde her alanda eşitlikçi bir düzen yaşanan kentlerde 13. yüzyıla gelindiğinde Fransa'da Les Gros ve Les Menus, İtalya'da Popola Grasso, Popola Minuto arasındaki çatışmalar kendini göstermeye başlamıştı bile. Pliny'e göre Batı Avrupa'nın her yerinde yüksek burjuvazi daha başlangıçtan itibaren kent yönetimlerini tek eline almıştı.